Ayrım 19, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 157. Tehlikeli Örgüt FDA, tarih 21 Aralık 2012. Herkes tatile hazırlanırken Noel arifesinde FDA çalışıyordu. Amerikan ilaç şirketi Agerion Pharmaceuticals tarafından nadir genetik hastalığı olan kişilerde yüksek kolesterol tedavisi için üretilen Juxtabit, Lomitabide adlı ilacı 13'e karşı 2 oyla onayladı. Karşı oy kullananlar ilacın karaciğer üzerinde toksik zehir etki yaptığını ileri sürdü. FDA şirketin ABD, Kanada, Güney Afrika ve İtalya'da 29 hasta üzerinde 26 hafta süren çalışma yaptığını belirtip böyle bir etkinin olmadığına karar vererek ilacın satışına onay verdi. Aslında 29 hastanın 10'unda karaciğer enzimlerinden en az birinin normalin 3 katı, 4 hastada ise 5 katından fazla yükseldiği görülmüştü. Buna rağmen Juxtabit pazara sunuldu. Üstelik ilaç pahalıydı. Hastaya yıllık maliyeti 250-300 bin dolar idi. 5 yıl sonra Reuters haber ajansı 31 Ocak 2018'de şu haberi verdi. Boston'daki ABD bölge hakimi William Young, Agerion ilaç şirketini 40.1 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Sebebi Juxtabit adlı kolesterol ilacının karaciğere yaptığı yan etkiydi. Parayı ilaçtan zarar gören 91 hasta paylaşacaktı. Agerion şirketi 2016 yılında Kanada küresel ilaç firması QLT Inc. ile birleşti. Duruşmada işletme müdürü Jeffrey Hackman, hiçbir zaman gerçekleşmemeliydi ve bir daha asla gerçekleşmemesini sağlamaya çalışıyoruz diyerek mağdurlara ödenecek tazminatın 36 milyon dolara düşmesini sağladı. Tek örnek yok ki. Fransız ilaç devi Sanofi, Amerikan şirketinin Isis yani Ionis Pharmaceuticals ile birlikte 2013'te çıkardığı benzer Kinamro veya Mipomersen adlı kolesterol ilacı var. Avrupa Birliği yani AB İlaç Tavsiye Komitesi bu ilaca karaciğer hasarı riski nedeniyle onay vermezken FDA onayladı. Kime güveneceğiz? Kolesterol hapları dünyada hala çok satıyor. Pazarda artık çok şirket var. Jenerik ilaçlar bolca çıktı, fiyatlar ucuzladı. Baksanıza, Pfizer patentli Lipitor 2006 yılında rekor kırdı. 12 milyar 886 milyon dolarlık gelir elde etti. Patent süresi bitip benzer jenerik ilaçlar piyasaya çıkınca ve ilacın fiyatı düşünce geliri 2017 yılında 1 milyar 915 milyon dolara indi. Dipnot, patent kalktıktan sonra Stator, Atorvastatin Teva, Litorva, Torit, Atoris, Atorlip, Mactor, Lipvas, Sortis, Torvas, Torvacart, Totalip gibi çeşitli marka adları altında jenerik ilaçlar çıktı. Pfizer ayrıca Zarator adı altında kendi jenerik versiyonunu sundu. ABD'de 2018 itibarıyla tüm kolesterol ilaçlarının aylık geliri 3 milyar 80 milyona, yıllık 40.6 milyar dolara kadar geriledi. Şurası mühim. Amerikan şirketi Pfizer'in 30 Kasım 2011 tarihinde patenti kalktı. Dipnot, ilaç şirketleri büyük parayı patent sahibi oldukları ilaçlardan kazanır. Amerikan araştırma şirketi IQVIA analizine göre ABD'de orijinal ilacın eczane fiyatları 2012'den 2017'ye neredeyse %60 arttı. ABD Başkanı Donald Trump 2018'de Pfizer'ı hedef alarak ilaç fiyatlarını düşürün dedi. Küresel ilaç şirketleri temsilcileri AbbVie, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Johnson & Johnson, Merck & Co., Sanofi ve Pfizer 26 Şubat 2019'da Amerikalı senatörler ile fiyatlandırma toplantısı yaptı. Şirketler indirim yapabilmeleri için ABD'nin dünya ülkelerine baskı yapıp patent sürelerini uzatmalarını istedi. FDA aynı yıl Ağustos 2011'de aldığı kararla kalp kaslarına zarar verdiği için 80 mg simvastatin yani Zocor, Lipoval, Simvacol, Zovatin kullanılmasını yasakladı. Pfizer'ın ilacı çıktığında reçeteye yazılması için onay veren de FDA değil miydi? Yine FDA bir yıl sonra kolesterol ilaçlarının hafıza kaybı, unutkanlık, şeker hastalığı, diyabet, adale ve eklem ağrıları ile zihin bulanıklığı gibi yan etkilerinin ilaç kutularına yazılmasını zorunlu kıldı. Yine FDA, Vitorin adlı kolesterol ilacının kansere sebep olma riski bulunduğu için izlemeye alındığını açıkladı. Merkezi Almanya'daki Avrupa Kardiyoloji Topluluğu, Vitorin hakkında Norveç Ullevål Üniversitesi'ne çalışma yaptırmıştı. Araştırmada 1873 hastaya Vitorin ve etkisiz ilaç plasebo verildi. Vitorin verilenlerin 105'i kansere yakalanırken etkisiz hap plasebo verilenlerin 70'i kanser oldu. İlaç şirketi uzmanlarına göre bu fark bir anlam ifade etmiyordu. Ancak İngiliz tıp dergisi New England Medical Journal yayımladığı başyazıda Vitorin'in güvenliğinin şüpheli olduğunu, ilaçtaki Zetia adıyla çıkan ezetimib adlı kimyasal maddenin sindirim sisteminde başka moleküllerle etkileşime girerek kanserli hücrelerin büyümesine sebep olabileceğini yazdı. FDA karar almak zorunda kaldı. Merck şirketi ve Schering Plough şirketi kolesterol ilaçları konusunda bilimsel verileri ve ilaçlarının etkisiz olduğunu sakladıkları için 5.4 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ederek anlaşmaya gitti. Bu tehlikeli kimyasallar diğer kolesterol ilaçlarında yok muydu? Vardı. Bizdeki tartışmalar kolesterol ilacı yararlı zararlı kısır döngüsüne hapsedildi. Hep bir dümen. Satış için her yola başvurdular. Amerika'da yayımlanan Business Week, Lipitor patentinin kalkmasından bir hafta sonra Pfizer'ın bu ilacın reklamlarında kullandığı, çeşitli yaş gruplarında kalp krizi riskini %36 düşürür şeklindeki yalanını haber yaptı. Dergi reklamdaki %36 ibaresinin üzerinde bir yıldız sembolü bulunduğunu, altta ise bunun sebebinin küçük puntolarla açıklandığını kaydetti. Meselenin aslı şuydu, klinik deneyde katılımcılardan Lipitor kullananların %2'si ve hiçbir etkisi olmayan plasebo hap verilenlerin ise %3'ü kalp krizi geçirmişti. Yani 100 kişi deneye katıldıysa Lipitor kullananlardan 2'si, kullanmayanlardan 3'ü kalp krizi geçirmişti. Pfizer şirketi bunu riskte %36 düşüş diye reklam etmişti. Derginin demeç aldığı uzmanlar şöyle konuştu. Harvard Üniversitesi'nden Profesör John Abrams'ın kolesterol ilaçları statinler 20 yıldır var. Kalp hastalığı geçmiş olmayan insanlarda statin kullanımı ölüm ve diğer ciddi sağlık sorunları konusunda düşüş kaydetmiyor. Sadece kalp krizi vakalarında hafif bir azalma gördük dedi. Texas Üniversitesi'nden Profesör Howard Brody, statinlerin sadece kalp hastalığı geçmiş olan insanlarda işe yaradığını belirterek, ama bu hasta grubu ilaç üreticileri için hiç de geniş bir potansiyel değildi diye konuştu. San Diego Hasta Güvenliği Merkezi'nden Brian Lyng, ilaç firmalarındaki kurnaz insanlar dünyayı kolesterolün kötü bir şey olduğuna ve düşürülmesi gerektiğine ikna etti. Bu marketing pazarlama stratejisi işe yaradı, satışlar patladı. Aslında bunun bilimsel bir temeli yok dedi. Michigan Medical School'dan Profesör Rodney Hayward, statinleri savunan insanlar içinde kolesterol hapı endüstrisinden büyük miktarda gelir elde etmeyen birini bulamazsınız iddiasında bulundu. Pfizer yetkilisi ise ilaç piyasası çok yüksek oranda denetim altında. Lipitor ve diğer ilaçlarımızın tüm mesajları klinik deneylere dayanıyor ve doğrudur savunmasını yaptı. Artık pazarlama harikası kolesterol ilaçlarının acı gerçeği ortaya çıkıyordu. Mesela Pfizer iyi kolesterol HDL'nin seviyesini arttıran kolesterol ilacı Torsetrabip çalışmasını Avustralya Kalp Araştırmaları Enstitüsü ile yapmaya 1990'da başladı. 2005'te İrlanda'da ilaç üretilip denek insanlar üzerinde denendiği açıklaması yapıldı. Birden Pfizer 2 Aralık 2006'da projeyi geri çekmek zorunda kaldı. Oysa Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı Jeffrey Kindler henüz 2 gün önce düzenlediği toplantıda bu bizim neslimizin en önemli bileşiklerinden biri olacak demiş, gelecek yıl ilacın pazara sunulması için başvuru yapacaklarını açıklamıştı. İki gün önce Pfizer 242 ilaç geliştirdiğini ve bunlardan en çok güvendiklerinin Torsetrabip olduğunu açıklamıştı. Ne oldu bilinemedi. İddiaya göre 15 bin kalp damar hastasında denenen Torsetrabip, iyi kolesterol düzeylerini neredeyse iki katına yükseltti. Üstelik kötü kolesterol düzeylerini de aşağıya çekti. Bu sonuçlara göre ölümlerde ve kalp krizlerinde azalma olması beklenirken sonuç herkesi şaşırttı. Torsetrabip ilaç alan grupta ölümler ve kalp krizleri plasebo alan gruba göre belirgin biçimde daha fazlaydı. Kamuoyu kolesterol ilaçları konusunda bilgi sahibi oldukça mahkemelerde açılan davalar arttıkça ilaç şirketleri dikkatli olmaya çalıştı. Örneğin Roche şirketi kolesterol ilacı Dalsetrabip çalışmasını 7 Mayıs 2012'de durdurdu. Eli Lilly şirketi kolesterol ilacı Evacetrabip çalışmasını 3 Nisan 2016'da durdurdu. Merck şirketi kolesterol ilacı Anacetrabip çalışmasını 10 Ekim 2017'de durdurdu. İddialara göre araştırmalarda çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Eli Lilly çalışması gözlemcisi Dr. Stephen J. Nichols başkanlığındaki heyet şu raporu yazdı. En akıllara durgunluk veren soru, yararlı olduğu belirtilen ilaç nasıl hiçbir fayda göstermez? Bu tür çalışmaların neden durdurulduğu hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. Pazarda var olan kolesterol ilaçlarının satışını etkilemesin diye mi? Ya da araştırmalar sonucunda değiştirdiler. Örneğin ABD'de 3 yıl süren 5804 kişiyle yapılan risk altındaki yaşlılarda pravastatinin prospektif çalışması, PROSPER araştırması da hastaların kanserden ölmesi üzerine etik nedenle durduruldu. Kimse ilacın yad etkisinden mi diye sormadı. 4000 ilaç gereksiz. Yıllar geçti. Köprünün altından çok su aktı. Kamuoyu baskısı arttı. Yargı süreçleri gösterdi ki uzun vakit alacak ilaç faz çalışmaları küresel şirketlerin rekabeti yüzünden doğru dürüst yapılamamıştı. Dipnot. Klinik öncesi çalışmalar güvenilir sonuç verdikten sonra faz çalışmaları denilen bir seri çalışma başlatılır. Faz 1 çalışması 20 ile 100 sağlıklı denek üzerinde ortalama 1 yıl kadar sürer. Bu çalışma yan etkiler açısından güvenilirlik ve etkili olabilecek dozaj aralığının belirlenmesini, ilacın vücuttaki dağılımı ve dokulara etkileri gibi bilgileri vermeyi amaçlar. Faz 2 çalışması 100-500 gönüllü denek üzerinde ortalama 2 yıl kadar sürer. İlacın etkinliğinin kontrolü ve tedavi için en uygun dozun belirlenmesini hedefler. Faz 3 çalışması 5000'den fazla kişi üzerinde ortalama 3 yıl kadar sürer. Bu çalışmalar etkililik ve güvenilirliğin uzun dönemli araştırılmasıdır. Bu dönemde psikolojik etkilerin araştırılması için ilaç görünümünde ama etkili madde içermeyen haplar, plasebo ile gerçek ilaçların mukayesesi ve aynı ilacın farklı dozlarının etkilerinin birbirleriyle karşılaştırılması amaçlanır. Bu fazla tamamlandıktan sonra ilacın piyasaya çıkışı için izin başvurusu yapılır. Faz 4 çalışması, ilaç pazara çıktıktan sonra etki maliyet dengesi gibi ekonomik açıdan ve hayat kalitesine etkisi yönünden incelenmesidir. Sadece yargı değil, namuslu bilim insanları, hekimler, ABD'de sağlıkla ilgili kurumların, derneklerin, enstitülerin gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaya başladı. Profesör Akira Endo, ilk kolesterol ilacını bulan Japon bilim insanı. Japonlar ilacın uzun dönemde insanlara yan etkisini araştırmadıkları için piyasanın çok gerisinde kaldı ama çalışmalarına devam ettiler. 2002 yılında M. Matsuki ve ekibi 50 bin kişiye 5 yıl süreyle düşük doz Zocor verdi. Kolesterolü düşmüş hastaların kanserden 3 kat daha fazla hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı. Yine Japonya'da 2006 yılında H. Iwata ve arkadaşları lenf kanseri teşhisi konmuş hastaların daha önce kolesterol ilacı alıp almadıklarını araştırdı. Sonuç evet, almışlardı. klinik araştırmalarının nasıl olması gerektiği konusunda Designing Clinical Research adlı kitabı 1988'de yazan Kaliforniya Üniversitesi'nden Stephen B. Hawley 4 meslektaşıyla kolesterol ile tedavi edilen laboratuvar hayvanları ile ilgili bütün çalışmaları inceledikten sonra şu raporu yazdı. Bu ilaçlar kanser yapıyor. İlaç şirketlerinin yanıtı şöyle oldu. Bu denek hayvanlara yüksek dozda ilaç verdik. Sebep bu. Ardından eklediler. Bu ilaçları kullanan insanlarda hiçbir kanser vakasıyla karşılaşılmadı. Yalan sonra ortaya çıktı. İnsanlarda kanserin ortaya çıkması sıçanlar ve farelere göre daha uzun zaman alıyordu. Tartışma konusu da zaten buydu. İlaçların yan etkisi tam görülmeden pazara sunulmuşlardı. Çalışmaların arkası geldi. Amerikalı araştırmacı Profesör Ronald M. Kraus, kan lipidleri içinde en yüksek kalp krizi riski göstergesinin kandaki total kolesterol miktarı olmadığını ispatladı. East Texas Tıp Merkezi'nden kardiyolog Peter Langsjoen, hastaların 3-6 aylık statin ilaç tedavisinden sonra kalp kası zayıflama belirtileri gösterdiğini açıkladı. FDA Langsjoen'in devlet tarafından finanse edilen çalışmasını gerçeklikten uzak buldu. Pfizer satış temsilcileri şöyle dedi, Lipitor'u biliyorsunuz, size verileri gösterdik, neden başka bir şeye ihtiyacınız var ki? Küresel ilaç şirketlerine rağmen bilimsel çalışmalar inatla sürdü, sürüyor. Sayıları çok az da olsa hakkaniyetli araştırmalar dünyaya yayıldı. Hollanda, Kanada, Finlandiya, Yeni Zelanda gibi. Profesör Philip Evan, Fransa'da çok tanınmış hekim. Necker Tıp Enstitüsü'nü yönetti. Meslektaşı politikacı Bernard Debre ile birlikte 2016 yılında yazdıkları kitapla dünyaya adlarını duyurdular. Guy de Fortuyn'un Medicament Utile, Inutile ou Dangereux, Kanser, Hipertansiyon, Depresyon. Kanser, hipertansiyon, depresyon ve benzeri ilgili kullanılan 4000 faydasız ilaç vardı. Endüstriyel tıbbın pulları dökülüyordu. Konumuzu ilgilendiren kitabının adı La Vérité sur le Cholesterol, yani kolesterol gerçeği. S. Bertoncini ile birlikte İtalyanca Colesterolo tutta la verita, il colesterolo cattivo non esiste. Tüm kolesterol gerçeği, kötü kolesterol yok kitabını yazdı. Neydi tezi bu kitapların? Kolesterol kesinlikle sanıldığı gibi insan sağlığı için zararlı değil, damarları tıkamıyor, kalıtsal ve aşırı olanları dışındakiler ölüme yol açmıyor, tam tersine vücut için kesinlikle gereklidir. Kolesterol düşürücü haplar vücut için yaşamsal öneme sahip, kolesterol üretimini engelliyor ve bu nedenle yüksek dozda alınması halinde bünye için olumsuz sonuçlara yol açıyor. Kötü kolesterol, küresel ilaç şirketlerinin uydurduğu bir yalan. Kolesterolün zararları üzerine bilimsel makalelere imza atan bilim insanları ilaç endüstrisi hesabına çalışıyor. İlaç endüstrisi bu yalanla son 15 yılda 300 milyar dolar kazandı. Prof. Philip Evan, küresel ilaç firmalarının ahtapot gibi dünyayı sarıp, sağlık bakanlıklarını, sağlık kuruluşlarını ele geçirip insanları yanlış tedavi ettirdiğini iddia etti. Ama kolesterol hapları ile ilgili dünyada kim olumsuz konuşup kitap yazsa, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi çeşitli saldırılara maruz kalıyor. Prof. Evan da bunlardan biri. Neler demediler? Kitabını sattırmak için halkın sağlığını tehlikeye attırıyor. Kendisi akciğer hastalıkları uzmanı, ne anlar kolesterolden? Fransa'da Profesör Evan'ın doktorluğu 6 ay askıya alındı. Enstitüden ayrılmak zorunda bırakıldı. Fransız dergisi Le Nouvel Observateur'ün başlığı anlamlıydı. Bu doktor ya bir çılgın ya da tüm ilaç tarihinin en büyük teşhis hatasıyla karşı karşıyayız. Şüphe gerçeğe ulaşmanın ilk adımıdır. İşte başka bir çılgın. Uffe Ramskov, doğumu 1934, Danimarkalı hekim. İsveç'te klinisyen ve araştırmacı olarak çalıştı. Kolesterol kampanyalarına yönelik yazdığı 80 bilimsel makaleyle dünyada tanındı. İsveç'te 1989'da kolesterol kampanyası başlatıldığında çok şaşırdım. Kolesterol ve kalp damar hastalıkları ile ilgili bilimsel literatürü yüzeysel olarak birkaç yıl boyunca takip ettim. yüksek kolesterolün kalp veya kan damarları için tehlikeli olduğunu veya herhangi bir diyet yağının daha faydalı veya zararlı olduğunu gösteren herhangi bir çalışmayı hatırlayamadım. Merak ettim ve daha sistematik bir şekilde okumaya başladım. Hekim Ranskov araştırdıkça gördü ki bu araştırma alanında yanlışlıklar, yanlış yorumlamalar, abartmalar ve yalıtıcı alıntılar var. Kolları sıvadı. Kolesterol Miten, Kolesterol Efsaneleri adlı kitabı 1991 yılında İsveç'te ve bir yıl sonra 1992'de Finlandiya'da yayımlandı. Hemen saldırıya uğradı. Finlandiya televizyon kanalında yerin dibine sokulan kitap yakıldı. Aksine kitaba ilgi azalmadı. İngilizce ve Almanca'ya çevrildi. Ranskov, tıbbi şüphecilik alanına orijinal katkılarından dolayı Dublin'de 1999'da Skrabanek ödülünü aldı. İnsanlar ilaçlar konusunda şüphe duymaya başladı çünkü. Hekim Ranskov gerçeği çok sert ifade edenlerden oldu. "Yüksek kolesterol yüzünden kaygılı mısınız? Kalp krizi geçirip ölmekten korktuğunuz için kolesterol düşürücü ilaç mı alıyorsunuz? Öyleyse siz de günümüzün en büyük tıp skandalı olan kolesterol mitlerinin kurbanısınız. İşin gerçeği şu, ilaç şirketleri ve bu şirketlerin tuttuğu araştırmacılar kolesterol düşürücü ilaçları insanlığa cennetten bir armağan gibi sundular. Hepsi yalandı." 19. ayrımın sonu. Sayfa 166.